RS Otomotiv grubunun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksektağ ile Otomobil Adamlar. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Halit, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Rüsel Sayın'dan geldin.
Doğru.
Anlat bize neler oldu orada.
Şimdi Rüsel Sayın deyince.
Bu arada şu an program yayınlanırken sen yine Rüsel Sayın'dasın bu arada.
Evet. Başka bir de
o tarafı var yani.
Evet, aynen öyle. Rüsel Sayın deyince otomobil tutkunları oranın aslında Opel'in merkezi olduğunu hatırlayacaktır. Fakat Stellantis grubunun hafif ticari araç kolunun bir lansmanı için oradaydım. Pro One adını veriyorlar. Stellantis grubunda hafif ticari araç koluna, yani ayrı bir şirket olarak düşünebilirsin bunu. Zaten birçok marka da bunu buyla yapmaya başladı. Mesela tek başına olan daha önce Fiat Professional olarak yaptı hafif ticari araç markasını. Ve benzer uygulamalar yapılıyor. Böylece hafif ticari araç segmentini ayrı yönetmeye başlıyorlar. Stellantis de bunu yaptı. Ve bu arada hafif ticari araç deyip geçmemek lazım. Çok büyük bir pazar aslında. Ve orada bize yapılan sunumda da enteresan rakamlar verildi. Şunu söyleyeyim bir kere, Stellantis grubundaki ticari araç üreten markalar neler? İşte Citroen, Fiat, Opel, Peugeot. Opel'in İngiltere'deki adı Vauxhall. O da ayrı bir marka. Bir de Ram. Amerika'da. Tabi o bizi bağlamıyor. Ve yapılan lansmanda zaten Ram yoktu. Geri kalan temelde 4 marka vardı. Vauxhall'u saymıyorum. Sağdan direksiyonunu ürettiği için Vauxhall sadece. Almanya'daki lansmanda yoktu ama zaten birebir Opel ürünleri Vauxhall amblemiyle gidiyor. Stellantis grubunun Dare Forward 2030 diye bir haritası var. Yol haritası var. Ve burada hedeflerinden bir tanesi 2030 yılında 2021 yılında sattıklarının iki katı kadar hafif ticari araç satmak. 2021'de uyduruyorum şu anda 1 milyon satmışsa 2030'da 2 milyon satmak. Böyle bir hedefleri var. Şimdi bu hedef doğrultusunda koşturuyorlar aslına bakarsan. Ve 2023 yılında 1.7 milyon adet van ve pick-up satmışlar.
Çok iyi rakam.
İyi rakam tabii.
İyi rakam.
Ve Stellantis grubunun net gelirinin, satış gelirinin 1/3'ü hafif ticari araçlardan gelmiş. Şimdi bu yüzden önemli.
Hayır, zaten bu şeyi grubun dışında da çok fazla da şey kalmıyor hafif ticaride.
Yani şimdi sayarız.
Yani deve dişi gibi olanlar bunlar, tamam, ama şimdi, hani bunların dışında.
Şimdi Ford var.
Tamam.
Deve dişlerinden bir tanesi o. Volkswagen
var.
Renault var. Mercedes var. Bu arada uzak doğuları saymadık bile. Hani Toyota'sı, ki Toyota'nın hafif ticari araçları Avrupa'da biliyorsunuz Stellantis aslında.
Tam onu soracaktım. Evet. O bu gruba dahil değil mi?
Değil.
Onunla gibi bir şey söylemediler.
Bu bir grup. O bu arada orada sordum ben birkaç yöneticiye. En üst düzey yöneticiler vardı bu arada. Tabii bununla ilgili konuşmak istemiyorlar. Daha anlaşma tamamlanmadı. Yani filan gibi konuşuyorlar. Ama hala daha üretiliyor o modeller. Daha ne kadar üretilir, o anlaşma ne kadar devam eder bilmiyoruz. Bu arada 2027 yılında Stellantis hafif ticari araç pazarında dünyada bir numara olmak istiyor. Dünyada bir numara. Şu andaki durumda 2023'e göre Avrupa'da bir numaralar. Güney Amerika'da bir numaralar. Orada Fiat çok büyük. Brezilya'da falan fabrikaları var biliyorsun. Bizim de dahil olduğumuz Orta Doğu, Afrika'da iki numaralar. Ve Kuzey Amerika'da üçüncü sıradalar. Tabii Kuzey Amerika'da Ram var. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan bahsediyoruz. Orada Ford pick-up konusunda çok malum var. Yani açık ara gidiyor hep. O öyle bir
F-150 efsanesi var.
Yani şimdi orada o var ama yani sonuç itibariyle dünyada bir numara olmak demek. Hadi Kuzey Amerika pazarını bir kenara koy, diğer bir tek pazar kalıyor geriye. Orta Doğu, Afrika pazarı kalıyor. Yetmez. Dolayısıyla Amerika'da en azından ikinciliğe çıkmaları lazım.
Elektrikli devrimi, yaşadığımız elektrikli devrimden önce bu pazarın içerisinde Çin'de konuşuluyordu ama Çin artık neredeyse kendi işini kendisi gördüğü için artık bu pazarlar içerisinde yer almıyor gibi bir durum var aslında.
Tabii tabii. Şimdi 10 milyon müşterileri olmuş şimdiye kadar ve orada 3 farklı sınıftan hafif ticari araçla yüz yüze geldik. Aslında hepsini biliyoruz, tamam mı? Ve aslında hepsi de kendi sınıfta, hepsi birebir aynı otomobiller neredeyse. Ufak tefek farklar var, biraz sonra biraz o farklardan bahsedeceğim ve bunlar makyajlı veya yani yenilenmiş bir takım teknik özelliklere sahip, donanımları arttırılmış modeller. Sayayım bak şimdi, çok eğlenceli. Küçük van diyorlar, orta segment van diyorlar, büyük van diyorlar. Hı hı. Bu arada koltuklular yok burada bak, sadece kapalı vanların lansmanıydı bu. Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Partner. biliyorsun partnerin koltuklusuna Rifter deniyor.
Evet.
O ayrı. O yok burada. O yok burada. Sadece kapalı vanlar var. Şimdi Türkiye pazarı için önemli modeller. Diğer taraftan orta boylar, hani orta segmente geldiğimizde Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert. Ve bunların yeni nesli Türkiye'de Tofaş fabrikasında üretilecek. K0 dedikleri bu.
Tam onu soracaktım. Bunlar nerede üretiliyor? Onların yani bilgisi.
Farklı ülkelerde üretiliyor. Ama bu segment Tofaş'ta üretilecek. Önemli.
4 markanın 4'ü.
Tabii tabii. Hatta Toyota devam ederse, Toyota Vauxhall'da tabii ister istemez sağdan direksiyonlu üretim hattı olursa burada, o da vesaire vesaire. Bir de büyük vanlar var. Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano ve Peugeot Boxer. Yani hepsini biliyoruz. Türkiye'de bol miktarda var bunlar. Zaten hani şunu söyleyebiliriz. Bu 4 markaya baktığınız zaman pazar lideri Türkiye'de.
Evet.
Hemen her segmentte yani. Tek tek marka olarak bakarsan farklı ama grup olarak bakarsan farklı. Evet. Şimdi tabii bir takım geniş geliştirmeler var bu araçlarda. Bir kere makyajlar var, onu geçiyorum. Ama burada özellikle şunun üzerinde durdular. Elektrifikasyon, yani elektrikli hafifçi araçlar zaten var Stellantis grubunda. Ve gittikçe de bunların adedinin artacağını düşünüyorlar. Ve burada da ikinci nesle geçmişler. Daha uzun menzillerden bahsediyorlar. Mesela hani compact van, o bizim küçük dediğimiz compact van segmentinde 340 kilometre menzil şu anda sunuluyor. Orta segmentte 350 kilometre ve büyük van'da 420 kilometreye kadar, iki farklı yani batarya farklılıkları falan da olabiliyor çünkü, 420 kilometreye kadar elektrikli menzil sunuyor.
Orada şeytanın avukatlığı geldi. Bak bir tane soru var. Sende var mıdır onun yanıtını bilmiyorum. Büyük olan ne kadar dedin? 420 mi?
420.
420 kilometre menzil var. Yükleme kapasitesi ne kadar acaba?
Aynı. Sorduk.
Sordum.
Sorduk.
Peki Türkiye'de aynı. Peki Türkiye'de o yükleme kapasitesi oranında yükleneceğini tahmin etmiyoruz.
Yani tabii.
Daha fazla yüklendiğinde menzil nereye gelir acaba?
Ama bu kullandığın yer elektrikli otomobillerin tipik özelliği. Ya dizellerde de çok fark yok. Ya yük ne kadar yüklediğin, nasıl bir yolda kullandığın, sürücünün evet. nasıl kullandığı. Bu elektrikli modellerde kullandım ben mesela. Orta segment vanlardan bir tanesini. Yani eko modu var, normal modu var, sport modu var filan.
Yük
yani.
Arttıkça sarfiyat çok ciddi oranda evet. artacaktır orada. Ama ben normal, Türkiye'de normal. De normal yüklenen otomobil hafif ticari olsun, kamyon olsun, ağır vasıta olsun hiç görmedim. Hep fazla.
Yani. Bu arada bu büyük tip vanlarda, hani Boxer, Ducato tarzındaki vanlarda 140 kilometre artmış menzil. Bu önemli. Yani aslında 280 kilometreymiş.
Ha güzel.
Batarya büyümüş işte 110 kilowatt saat falan bilmem ne. Bir de yeni nesil motor, yeni nesil yazılım ve bunları Stellantis grubu kendi üretiyor. Bu da önemli. Artık bütün markalar elektrik motorunu, bataryayı falan kendi üretmeye çalışıyor. Orada önemli gelişmeler var.
Maliyet var çünkü işin içerisinde.
Aynen öyle. Ama önemli olan ne biliyor musun? Asıl hikaye yine Ducato büyüklüğündeki olanlardan bahsediyorum. Fuel cell, yani yakıt hücreli hidrojenlisi de var. Yeni de değil hani, ama geliştirilmiş. Hem orta segmentte var, hem de büyük segmentte var. Hidrojen yakıt hücreli. Kompakta yok. Çünkü bunun depoları büyük. Böyle silindirik uzun. Bizim eski sanayi tüpleri gibi yani. Ama karbon kevlerden yapılıyor. Yüksek basınca dayanıklı. Vurmaya, darbeye vesaireye dayanıklı. Orta segmentte 400 kilometre menzil. Büyük segmentte 500 kilometre menzil veriyor. Yakıt hücreli olanlar. Üstelik 5 dakikanın altında dolum sağlıyorsun.
Ha güzel.
Şimdi diyor ki yöneticiler. Ki yönetici dediğimiz Xavier Peugeot bu arada. Xavier Peugeot, Peugeot ailesinden. o başkan yardımcısı Provan'da. Diyor ki 7/24 çalışan araçlar var dağıtım sektöründe. Hiç durmaması gereken, yani durduğu zaman para kaybeden şirketler var. O şirketler için diyor bu seçenek çok iyi seçenek. Ha bunu da nereye bağlıyor? Altyapı dedik peki. Şimdi yeni kurallar, genelgeler falan var Avrupa'da. Birkaç yıl içerisinde Avrupa'da her 200 kilometrede bir mutlaka bir hidrojen dolum istasyonu olacak.
Vay güzel.
Ama dolayısıyla şehirler arası, şehirden köylere, kasabalara vesaireye ya da şehir içinde bu araçlar kullanılabilir, daha yaygın kullanılabilecek. Xavier Peugeot dedi ki yani daha önce çok az sayıda elde üretiyorduk resmen bunları. Şimdi bantta üretmeye başladık çünkü talep artmaya başladı. Yani evet, elektrikli araçlar da var bizde. Bunlar da çok önemli tasarruf sağlayabiliyor yakıt anlamında vesaire anlamında, ama işte bazı özel sektörler var ki 7-24 çalışmasını istiyorlar otomobilin, yani aracın. O zaman 5 dakikada dolum yapıp devam etmek onlar için daha avantajlı hale geliyor.
Tabii elektriklideki o bekleme süresi.
Bekleme sürelerinden kurtuluyorsun. Evet. Yani dolayısıyla buraya da ciddi bir yatırım yapıyorlar. Burada şeyi de sordum. Peki hidrojenle çalışan içten yanmalı motor örnekleri de var. Dediler ki o farklı bir teknoloji. Biz şu anda burada bununla uğraşıyoruz. Ve ben sordum özellikle. Dedim kompakt, hani Doblo tarzı olanlarda, Berlingo gibi olanlara koyacak mısınız? Yeteri kadar alanı yok dedi onların. Yani bu araçlar yüksek.
O tüpü koyacak yer yok.
Altına yerleştiriyor ve iç mekandan çalmıyor. Ama kompaktlar o kadar şey değil. Hani büyük alana sahip olmadığı için ince uzun 4 tane birden tüp var. Peki o uzun 4 tane tüpün toplamda aldığı hidrojen kaç kilogram?
Ne kadar?
5 kilo. Çok yüksek basınç var. Dolayısıyla çok sağlam olması gerekiyor bu depoların, tüp şeklindeki depoların. Ya, enteresan örneklerden bir tanesi. Mesela dizellerde de büyük vanların dizel motorlarında 8 ileri otomatik şanzıman kullanıyorlar artık ve %7 yakıt tüketimi düşmüş.
Ha, güzel.
Şimdi %7 ciddi rakam bir ticari araç için. Compact van segmentinde mesela o kadar farklı seçenekler sunuyorlar ki ben şeylere de girmiyorum. Türkiye'de çok fazla ilgilenilen durumlar değil. Yani Ducato mesela Avrupa'da en çok karavana çevrilen araçmış, ticari araçmış. Bunun dışında çalıştıkları bir takım profesyonel şirketler var. Mesela frigorifik yapıyor aracı.
Dönüştürüyor. Yani
dönüştürenler var. Orası da çok önemli bir pazar Avrupa'da. Ha, bizde de var mutlaka ama Avrupa pazarını düşündüğün zaman tabii iş karışık
ilgili,
orada.
Elektrifikasyonla ilgili durum ne orada? Yani, bir plan, bir hedef var ya da o hedeflerde değişim var mı?
Ama zaten geliştiriyorlar. İkinci nesle geçtiler şimdi elektrikli de. Dolayısıyla geliştire geliştire o dönüşümün elektrikli ticari araçların çok hızlı dönüşeceğine inanmadıklarını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu yüzden de hem dizel, acı kompaktlarda benzinli motor da var. Biz yani benzinli, dizel, elektrikli, fuel cell. Hafif ticari
araç. Ne istiyorsan vardı.
Aynen öyle. Ve büyük ihtimalle de müşteri talepleri ne yöne dönerse oraya ağırlık verecek.
Ağırlık o tarafa geçecek.
Ama görünen o ki önce elektrik sonra hidrojen bu işin hakim olacak. Onların düşüncesi bu. Bu yatırımları buna göre yapmışlar.
Benzinli de hibrit var mı?
Yok.
Hibrite çalışmamışlar orada diyorsun.
Gerek yok ya. Gerek yok yani. Çünkü hibrit demek, yani full hibrit demek ağırlık demek. Ama onlar mümkün olduğu kadar aracı hafifletip yakıt tüketiminden kurtulmaya çalışıyorlar. Bir de yani elektriklisi var kardeşim. Şehir içi için düşünüyorsan hibritin çünkü faydası şehir içinde. Elektriklisi var. Yakıt tüketimi sıfır. Yani elektrik parası kadar. Dolayısıyla benzin ya da motoründen daha ucuza geliyordur büyük ihtimalle. Satın alma maliyetleri, işte kullanım maliyetleri, onlara bakmak lazım. Ona bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Neyse yani mesela ilginç bir örnek. Elektrikli versiyonun 350 kilometre menzili var ama fuel cell hidrojenin 400 kilometre var. Şimdi o kadar farklı, bir de Avrupa biliyorsun çok dağınık bir yerleşime sahip. 20-30 kilometrede bir köy var mesela. Buralara taşıma yapıyorsan.
Ki onların köyleri de hani bizim köyler gibi de değil, böyle daha değil, böyle değil, şehir yok, gibi değil. Köyler.
Ya değil ya, bazıları gerçekten küçük. Ama sonuçta oraya da örnek markete bir şeyler, evet, götürülecek. Yani dolayısıyla o tip yerleşimlerde 400 kilometrelik fuel cell, yani yakıt hücresi menzili 350 kilometrelik elektrikli menzilden daha iştah açıcı olabilir, evet, o evet, sektörler için. Bize tabii gelmesine daha çok var yakıt hücrelerin ama bu arada bu araçların hepsi Mayıs ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak. Yani hepsi. Hepsinden kastım bu yenilenen 3 model ailesi diyeyim. Hani 4 markanın 3'er tane modeli, yani toplamda 12 model.
Hepsi aynı anda.
Abi yani bir hafta önce, o 2 hafta sonra fark etmez. Hepsi Türkiye'de satışa sunulacak. Bu arada tabii iç mekanda bir takım değişiklikler var. Tabii bu arada altyapı aynıysa, motor aynıysa markaları nasıl ayrıştırırsın? Tamam. Burada da her markanın üstlendiği bir rol var. Mesela Citroen, konfor.
Konfor. Her zaman olduğu gibi.
Citroen C5 Aircross'taki koltuklar, hani C4'te de var vesaire. Hani o özellikle 15 milimetre bir üst kaplamaya sahip daha konforlu koltuklar Berlingo'da da var. Diğerinde de var. Hani Citroen mesela diyor ki abi ben Advanced Comfort koltuklarla karşınızdayım. Hani konfor deyin, istiyorsan bana gel.
Bana geleceksin. Evet.
Opel diyor ki baba ben aydınlatmada uzmanım. Intellux LED Matrix var, istiyorsan bende. İşte ne bileyim Peugeot diyor ki bende iCockpit var. Ama yani daha farklı.
Ben hala Citroen'deyim bu arada, evet.
Ne bileyim işte.
Fiyatı duymak istiyorum.
Fiat diyor ki mesela Ducato en uzun menzilli elektrikli bende gibi. Tamam yani böyle ufak tefek farklılıklar var. Ve tabii bir de orada o ticari araç markasına olan sadakat de ön plana çıkıyor. Sonuçta fiyatlar arasında çok büyük farklar yok. Donanımlar arasında çok büyük farklar yok. Bu arada hepsinde 10 inç multimedya ekranı var artık. Bayağı otomobil gibi. Tamam plastik kalitesi otomobil gibi değil. Ama kullanışlılık anlamında ve elektronik donanım anlamında baktığında önemli. Çünkü 22 adede kadar modele göre değişiyor. Veya opsiyon olmak kaydıyla toplamda elektronik yardımcı sistem var. Bayağı bildiğin ikinci seviye otonom hikayeleri bunlar. Tamam otomobiller şu anda 2.5'ta. Ama 2'ye geldi bunlar da. Yani bu önemli.
Onlar da hiç otomobilden farklı değil ki ya.
Hani ya değil tabii değil.
Vesaire de değiller yani.
Yani dolayısıyla gelişiyorlar tabii, rekabet de geliştiriyor onları. Öyle de bir gerçek var. Bakalım bir Türkiye'ye gelsinler.
Yani piyasa, Mayıs dedin.
Yani Mayıs bir şey yok yani. Bir buçuk ay var. Yani 1,5-2 ay içerisinde gelmiş olacaklar. Bakalım ne olacak.
Bizim şampuanları doldurup böyle bir yük mü taşısak onlarla?
Neden olmasın?
Ne bileyim şöyle Bursa'ya, Trakya'ya.
Neden olmasın?
Böyle bir sevkiyat yapsak.
Elektriklisini getirsin.
Elektriklisini evet. Bakalım yani. Bakalım ne kadar gidiyor, görelim onu.
Tabii. Bakalım inşallah.
Var mı Rusya Sayın'dan başka notun, yoksa kısa bir ara vereceğim?
Yok, kısa bir ara verelim artık.
Tamam, kısa bir ara, aranlardan Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Hani uzun bir sessizliğin ardından ikinci elde yapraklar kıpırdamaya başladı gibi görünüyor.
Bekliyorduk yani normal.
Söylüyorduk diyorsun. Bekliyorduk.
Söylüyorduk. Normal olması gereken buydu. Bazen Türkiye'de biliyorsun hani geleneksel olarak yükseliş dönemleri olur. Uzun bayram tatilleri öncesi, yaz tatili öncesi vesaire gibi. Her ne kadar hani sektör uzun bir duraklama geçirmiş olsa da bunun suçlusu tüketici değil bu arada. Çünkü o biliyorsun ikinci el fiyatları sıfırları falan aşıyordu bir ara. Çok abarttılar fiyatları o zaman.
Talep vardı ama.
Talep vardı.
Sattılar da yani.
Hayır, talep vardı, talep hala var. Yani geçen yıl da talep vardı ama sıfır kilometre otomobiller bollaşınca talep sıfıra kaydı. Ve ikinci el fiyatları olması gerektiği yere ancak Kasım Aralık'ta gelebildi. Bak oraya kadar
direndiler. Direndi, hani. Yani
hep biraz aşağı. Şimdi daha makul bir noktaya geldiler. Hatta hani Ocak ayında bile hani öyle bir durgun fiyatlar durgunlaşmış diyorduk. Şubat ayında hareketlilik kendini göstermeye başladı. Hatta bazı raporlara göre %3 fiyat artışı olmuş Şubat'ta. Bazı raporlara göre %5. Ne değişir? Tamam eyvallah ama bir fiyat artışı olduğu kesin. Fiyat artışı ne demek? Piyasa hareketlenmeye başladı demek.
Fiyat artışı tabii kurlar bu ara yükseldi.
Tabii.
2024 modeller geldi. Doğal olarak sıfır otomobillerin fiyatlarında da bir önemli bir yükseliş de var bu arada.
Evet ama satılmasa ikinci el o fiyatları yükseltmezlerdi.
Ha, burası da ona bakarak yükseltiyor yani. O yükseldi. Hani onunki yani, bu fiyat benimki niye o fiyat durumu var ya.
Ama satışlar da arttı Şubat'ta. İkinci el otomobil satışları arttı.
Bu Mart'ta da, Mart'ta da fena gitmiyor. Gördüğümüz
şimdi zaten ne kadar kaldı ki bayrama?
Bayram değil esas hikaye. Herkes şu seçim şeyi var ya.
O ayrı
seçim sonrasında zaten konuşulan şeyler öyle mi olur böyle mi olur? Ya cebinde parası olan ne alırsam kenara koyarsam kardır gibi bakıyor şu anda. O yüzden sıfırmış. Tabii. İkinci elmiş ne varsa at kenara diyor.
Parasının yettiğini alıyor herkes şu anda, evet, artık gene.
Her şey bu yani. Parayı mala yatırmak gibi bir şey aslında.
Tabii parayı mala yatırmak. Yani döviz alanlar var, altın alanlar var, ne bileyim işte otomobil alanlar var. Parası yeterse ev alanlar ya da arsa alanlar var. Sonuçta insanlar TL'de kalmamak için ya da kalırsa da fiyatı yükselecek şeyler için uğraşıyor şu anda. Normal yani seçimlerden sonra ekonomik olarak ne gibi şartlarla karşılaşacağız bilmiyoruz. Bilinmezlik üzerinden de evet, aslına bakarsan insanlar ya her gün beni bir iki kişi arıyor otomobilini alayım diye. Ya abi neredeydiniz hani bir ay önce mesela? Herkes Mart ayında mı kazandı parayı? Değil. Herkes bekliyor yani, fark ediyor bazı
şeyleri. Ya orada şimdi önümüzdeki hafta böyle bir şey var ya, bir seçim durumu var ya. Sanki diyorum hani olup olmayacağını da kimse bilmiyor yani. Yok, seçimden sonra ne olacak? Kimse bilmiyor.
Bilmiyoruz ki.
Hani bir takım rivayete göre işte kurlarda orada burada oynama olur mu olmaz mı? Olursa nereye gider? Bir de şu var. Gerçekten o dedikleri şeyler olursa en ucuz otomobil 2 milyondan falan başlar Halit Osman ya.
Ya umarım öyle olmaz tabii yani.
Evet.
Ama ekonominin de gerçekleri var. Gerçekler biz yaşıyoruz hep beraber işte hayat içerisinde.
Yok ben yaşadığımız şeyin gerçek yani olduğuna inanamıyorum. Yani öyle fiyatlar, öyle şeyler görüyorum ki.
Evet.
Yani
bak
sen, yok abi yani yok.
Bir şey söyleyeyim. İşte Almanya'daydım ya. Hı-hı. Abi markete gittik. Tamam. Ben yani ya şunu söyleyeyim. Vitamin aldım abi Almanya'dan. Efervarsan C vitamini. Hani içerik olarak baktığınız zaman buradaki bir sürü efervarsanla aynı. 45 sente aldım usta.
Sent ne ya?
Yani 1 euro bile değil. 1 euronun yarısından az.
15 liraya mı geliyor işte?
Heh, evet. Evet abi. Ha birileri şey diyebilir. Onlar dandiktir. Valla dandik dumdik yani. Var mı var. Şakası bir yana. Tabii ki daha pahalıları da var. Ama içerikleri daha da başka başka.
Abi yani. Gerçekliğin kaybolduğu bir fiyat skalası var şu an. Yani gerçekten bu şeyin fiyatı ne?
Bak abi tıraş oldum değiştirilebilir. Üçlü bıçaklar var yani. Hı-hı. Şimdi marka vermiyorum. 12'lisini aldım oradan. 875 lira verdim. Burada dörtlüsü 400 lira. Bana kimse açıklayamaz kardeşim bunu.
8'lisi ha 12'lisi.
12'lisini 875 aldım. Bana bunu kimse açıklayamaz.
Biraz işte galiba artık yavaş yavaş fark ediliyor. Geçen gün evdeydim. Kuzenim de bendeydi. Böyle iftara bir saat var. Böyle hafif uyuklamışım evde. Sonra dedim ki kalk kalk kalk ne oldu? Dedim ki yer kalmayacak hani aşağıda hani gidelim bir yerde iftar yapacağız. Abi gittim restoranların hepsi boş. Ben geçen sene orada şey bekliyordum hani sıra bekliyordum. Dedim bir şey oldu herhalde çünkü restoranlar boş. Yani ilk defa uzun süre sonra bunu gördüm. Ama diyecekler ki aa işte hafta sonu gel bakalım Bağdat Caddesi. Doğru söylüyorsunuz dolu Bağdat Caddesi'nde yer yok falan. Ama bu gördüğümü de görmemiştim ama gerçekten o fiyatların gerçekliğini yitirmiş olması ne kaç para hani bilemiyoruz ki burada otomobil fiyatlarını falan konuşuyoruz. Hani
bak abi benim verdiğim örnekte aynı marka aynı ürün ya. Aynı marka aynı ürün. Kimse bana açıklayamaz kardeşim ya. Yok öyle bir dünya yani. İndirimde falan da değildi ürün ha bu arada. Normal fiyatı. E abi aynı ürün nasıl bu kadar fark olabilir? %30 fark olabilir ya. Mümkün mü? Ben bu yıl kullanacağım hani bütün şeyi bıçağı tıraş bıçağını almış durumdayım şu anda. Rahatım abi.
O şeye girmiyorsa bana da al gittiğiniz gitmişken.
Yani akıl alır gibi değil. Hani et fiyatı, süt fiyatı bilmem ne fiyatına girmiyorum bile. Onun bir sürü girdisi çıktısı vesairesi vardır. Öyledir böyledir. Bir yeni hesap yapılabilir.
Bu kapalı ambalaj kutu.
Kapalı ambalaj bir tıraş bıçağından bahsediyorum. Ve aynı marka aynı model. Bak hiçbir fark yok. Orada da KDV var. Burada da KDV var. Oradaki adam da bunu satarken distribütör kar ediyor. Market de kar ediyor.
Hatta şöyle düşün. Oraya daha yakın. Oranın daha şey. Hani.
Abi yani bana bunu kimse açıklayamaz. Diş macunlarının falan fiyatlarını kıyaslamayayım. Ağlarız hep beraber. Bak ağlarız hep beraber.
Ne yapacağız?
Bilmiyorum.
Ne yani, yapacağız ya?
Ben hani şimdi işte bir daha gittiğimde diş macunu alacağım. Çok ucuz abi. Diş macunu pahalı.
Ben de onun son Kazakistan'a gittiğimde almışım. Bir senelik falan. Çünkü bedavaydı resmen.
Evet.
Bedavaydı.
Evet abi. Ha bir de aynı marka ya.
Evet.
Aynı marka. İçerik aynı. Belki de oradaki içerik daha bile iyidir. Bilmiyoruz yani onda. Onu da bilmiyoruz yani. Biliyorsun dondurmada öyle hikayeler çıktı. Aynı markanın Türkiye'de sattığı dondurmada daha düşük süt oranı var.
Çikolatalar içinde söyleniyor bilmiyorum. Yani. Doğru mudur değil midir
ama. Ya şimdi. Ya hem malın kötüsünü biz yiyeceğiz içeceğiz. Hem daha fazla ödeyeceğiz. Neyse biz otomobil konuşacağız oğlum yani ne alakamız var bunlarla.
Arada
yani
bir de otomobil dışına çıkıyoruz Allah ya Allah. Çıkmıyor muyuz
tamam yani? Ben,
program konsepti
burada ben böyle devam edecektim yani o yüzden. İkinci ele dönersek bayrama doğru hızın artacağını düşünüyorum ben açık söylemek gerekirse. Yani seçim sonrası da bir tam dar hani böyle bir şeyler daha hala fluyken alan alacak gene alabildiğini. E tabi bu arada Sayın Şimşek bakanımız. Hani parasal sıkılaştırmaya devam daha da sıkılaştıracağız tarzı bir şeyler söylemiş ya. Hatta işte kredi kartlarında bazı taksitler azaltıldı bilmem ne oldu şu oldu.
Cari açığı etkileyen şeylere baskı yapacağız dedi bu. Evet. O direkt otomobille ilgili bir şey söyledi.
Otomobil tabii ki bunun içinde yani. Tabii ki bunun içinde ama gümrük birliği yasaları yüzünden mesela Türkiye'de üretilen otomobili ayrı vergi dışarıdan gelen ayrı vergi uygulayamıyorsun. Uygulayamazsın yok öyle bir dünya. O da sana aynısını yaparsa çökeriz. Çünkü bizim üretimimizin otomotiv için konuşuyorum %70 falan Avrupa'ya gidiyor zaten yani. Dolayısıyla vergiler çok yüksek baba bizde. Bunu hep söylüyoruz. Otomobiller ucuz. Vergiler pahalı. Yani bir Alman aynı otomobili alırken %21 KDV veriyor bitti.
Peki bir şey soracağım.
Yani bu kadar.
Burada şimdi bizi dinleyen marka yöneticileri de isyan edecek bu durum ama. Tamam orada. Vergiler, otomobil vesaire. Abi servis ücretleri niye bu kadar pahalı?
Yani, şundan olabilir mi? pandemi dönemini ayrı tutarak söylüyorum. Normalde otomobil satışından çok da para kazanılmıyor aslında. Yani öyle bizde bazı arkadaşlarımız yanlış bir hesap yapıyorlar. Otomobili ödediği paranın tamamını otomobil firması alıyor gibi hesap yapıyorlar. Anladın mı? 1,5 milyonluk otomobil oğlum %8 kazansa var ya 100 bin lira değil. O 1,5 milyonluk otomobilin 700 bin lirasını 750 bin lirasını 700 bin lirasını filan otomobil firması alıyor. 800'ü devlete gidiyor zaten. O 700 üzerinden 8 aldığı zaman 56 bin liraya düşüyor. E baba bunun içinde garanti giderleri var, çalışan giderleri var, ofis giderleri var, vergisi, aldısı, elektriği, suyu, pazarlama bunu, gideri, bunu reklam gideri.
Bunun yani. Farkını şeyden mi çıkarıyorsun servisten?
E bir de şimdi bayi de çok para kazanmıyorsa otomobil satışından bayi nasıl ayakta tutacaksın?
Çünkü aynı mantıktan gittiğin zaman bir parça değişimi dışarıdaki Ahmet Usta'da atıyorum 10 lira serviste evet. 40 lira. Aynı evet. Parça aynı atıyorum şarj dinamosunu değiştirmek istiyorum.
Hı hı.
Şimdi çok acayip bir fark oluşmuş. Fark ya çok açılmaya başladı.
İşte bir yerden yani kar merkezi
ve orada değişiyor. Acayip bir korkutan şey var ya hani.
Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer müşteri daha fazla dışarı kaçmaya başlarsa o fiyatları aşağı çekerler.
Garantinin dışına çıkarsın. O yüzden şeyi de bir ara program alalım istiyorum. Garantili otoservisin genel müdüründe bir gün yayın alalım. Evet. Bunu bir konuşalım istiyorum.
Evet, evet.
Çünkü garantiden çıkar diye bir şey var ama garantiden çıkmasın
hangi
diye
şartlarda?
De, hangi şartlarda çıkar? Şimdi ben özel serviste yaptırırsam garantiden çıkar mı? Çıkmaz mı? Garantili i̇şte. Otoservis diyor ki hayır çıkmaz ama şu standartları sağlarsan.
O şartlar dahilinde.
Şimdi yani. Müşteri buna nasıl güvenecek? Tabii. Çıkar mı çıkmaz mı? Hadi yaptırdım bana çıkmaz dedin.
Çıktı.
Ya çıkarsa ne olacak? Hadi geçmiş olsun.
Bu soruları tabii ki işin uzmanına sormakta fayda
var. İşin uzmanına sorun çünkü servis işi de artık gitgide çığırından çıkmaya başladı. Yani geçenlerde vardı işte bir motor yaptırıp bugün 150-200 bin liraları falan buluyor. Markasına göre. Ya,
4 sene önce otomobil aldığımız fiyat.
Tabii yani. Canım. Ya 4 sene önce ne? 4 sene önce bizim 20 bin liraya ne alınır diye programımız evet, var sende.
Ben sıfırdan bahsediyorum.
20 bin liraya ne alınır diye programımız var sende. Marka marka anlatmışız yani.
Geçen bir arkadaş yazmış. Abi giriyoruz hani şunu 200 bin liradan başlatın da tekrar bir anlatın diyor.
Ya bana sordu geçen birisi abi aynı programı bir daha çeker misiniz dedi. Aynı program 500 bin olarak izleyebilirsiniz dedim ben.
Evet.
Hiç program ya aynı markalar duruyor yani 500 bin olarak izleyin onları. Yorumlar aynı otomobilleri yorumlamışız çünkü.
Onlara orada. Yeni bir kapak yapıp yazsana 500 bin liraya kadar.
Ya 500 lira ne alır ha güzel fikir şu. Ya bu dedim ya çok çığırından çıkmış bir satış sonrası hizmetler durumu var. Ama şeyi bilmiyoruz mesela. Hani eskiden bir otomobil bakıma gittiği zaman ne vereceğini 3 aşağı 5 yukarı... Markasına göre tahmin şu an edemiyorum. Mesela birisi bana abi motor 200 bin liraya çıktı dediğinde böyle bir diyorum ki nasıl ya 200 bin liraya motor mu yapılır evet. Diyorsun ama.
Doğru.
Hani işte şunun doğru. Bakımı geçen de bir tane şey çıktı önüme. O da başka bir şey. Bir tane aplikasyon muydu böyle özel servis grubu ne? İşte, periyodik bakım 2900 lira yazmış. Abi hangi periyodik bakım? Hangi otomobil?
Hangi parçayı kullanıyorsun?
Hangi parça? Bir de hangi otomobil?
Tabii yani.
Hani periyodik bakım 2900 derken.
Abi Mercedes S serisiyle gideceğim 2900'e yap diyeceğim.
Yani bir de bunlar var tamam mı? Hani oralarda da böyle çok biz önümüzdeki aylarda seninle şeyi çok konuşacağız gibi görünüyor. Satış sonrası hizmetler, servis hizmetleri vesaire. Evet. Bunları çok konuşmak lazım. Çünkü oralarda kafalar bulaşık teline döndü şu anda.
Daha da dönecek.
Şeyde konuşacağız tabii.
Otomobiller pahalandıkça bakım ihtiyacı artacak. Daha titiz olacak insanlar otomobilinde.
Bir de eskiden vardı ya servisler işte sarf malzeme yaz 750 lira 2000 lira falan.
Ha.
Abi şimdi herkes o faturaya bakıyor sen bana ne yazdın ha. Acaba? Bu şeyin fiyatı kaç para? Örnek vereyim. Bizim seninle şeyimiz vardı hatırlar mısın bilmiyorum. Turbo tamiriyle ilgili program
evet.
Vardı mesela.
Evet.
Abi turbonun değişimi çok pahalı. Evet. Tamiri yapılabiliyor.
Belli şartlarda belli arızalarda evet.
Yapılabiliyor.
Tabii.
Ve tamiri yaptırdığın zaman fiyat neredeyse 5'te 1, 6'da 1, 8'de 1 oranında düşüyor.
Doğru.
Abi tamire yöneltecek bir takım şeyler gerekiyor önümüzdeki dönemde.
Yenileme tamir et hikayesi.
Yenileme tamir et evet. Bunun üzerine
ya
çok...
Ya da yenile tak hani...
Neydi Almanlara Austaş.
İşte yani.
Almanlara Austaş.
Tamir et tak yani tamir et kullan. Abi,
tamirli
yani.
Parça.
Tamirli parça tabii.
Telefonda var ya hani tamir edilmiş telefon ikinci el telefon ama ikinci el telefon da değil aslında. Evet. Yenilenmiş telefon. Otomotivde de artık yedek parça işini ben buraya doğru gideceğini tahmin ediyorum.
Aslında yapılan bir iş o yapılmayan bir iş değil. Mesela bundan tabii uzun seneler oldu 20 sene kadar önce bir araç alacağım o zaman otomatik şanzıman Ve ben satın almadan bir hafta önce otomatik şanzıman gitti. Adamcağız dedi ki Halit, şanzıman gitti. Ya bunu ben yani ya yenisini almam gerekiyormuş. Öyle dedi, vereceğim sana yani. Ha, fiyat aynı kalsın ama uzayacak iş falan. Ben de o markayı aradım, dedim ya.
Otomatik şanzıman mı alacak yeni?
Evet.
Vay arkadaş,
şanzıman
ya.
Şanzıman tamamen dağılmış.
Sandık şanzıman geliyor yani.
Öyle gelmesi lazım. Revizyonlu şanzıman var, ister misiniz dedi firma bana. Revizyonlu parça, hı-hı, diyorlar ona. Dedim nedir, problem var mı problem? Hayır dediler ya. Garantiden gelmiş şanzıman. Problemliymiş bir tarafı.
Düzeltilmiş tekrar.
Evet, yani parçalar değiştirilmiş. Aslında cillop.
Ve garantili.
Ve garantili. Onu taktırttım, öyle aldım. Adamın da parasını kurtardım.
Yani, buraya çok gitmek lazım ya.
Revizyonlu parça yani.
Öyle çok parça var, çöpe atılıyor. Ha, evet. Bunu değiştir, onu değiştir. Geçen de vardı Twitter'da böyle bir yazışmada, hani benim attığım tweet'in altına gelen yazışma var. Adam diyor ki yani her gittiğinde bir şey değiştirdiler. Her gittiğinde bir şey değiştirdiler. Fakat hala sorun aynı. Ama diyor 8. parça değişti ama sorun hala aynı duruyor.
Bir şeyi atlıyorlar firmalar. Servis açmak başka bir şey. O servisin içine arızacılığı bilen usta bulmak başka bir şey. O arızanın temel sebebini anlayamayan usta, usta değildir. Ama maalesef çok fazla var ortalıkta.
Ben bununla ilgili geçen seninle bir yayında bir benzetme yapmıştım. Yapayım mı aynısını buraya? Herkes hastane açar. Paran varsa hastane açarsın. Ama o hastanenin içerisinde iyi doktoru bulmak büyük meziyet.
Tabii.
Yoksa aynen hastane öyle. Yaptım binayı. Her şey var. Bütün makineler, her şey muhteşem. Harika bir hastanen var. Doktor yok. Doktor yoksa hastane çöp.
Yani şimdi ben şeye dikkat ediyorum. Sektörde elektronik aletlerle arıza tespit. Evet, ama hala mekanik bir sürü parça var ve bu parçaların bazı arızalarının neyi ne kadar, hangi sistemi nasıl etkileyeceğini bilmeyen çok usta var. Tamam. Bu yüzden de bulamıyorlar bazen
arızaları. Tartışma konusu açayım mı?
Aç.
O zaman markalar, ama önümüzdeki herhalde, çünkü ara vereceğim. Aralarından bir tartışma konusu açayım. Sen bugüne kadar ustasıyla övünen, benim bu ustam çok iyi diyen bir tane marka gördün mü? Bu kadar sosyal medya hesapları, Facebook'lar, Twitter'lar, YouTube'lar, onlar bunlar.
Şunu yapıyorlar. Kendi markaları için global yarışmalar oluyor ya.
Birinci
oraya
oldu.
Birinci oldu, evet, güzel.
Bu kadar.
Sonra o insanla ilgili bir daha herhangi bir şey duyuyor muyuz o ustayla ilgili? Hiçbir şey duymuyoruz.
O ustalar, o çocuklar, o gençler öne çıkarılsa, dese ki bak.
Rol model olsa.
Evet, bu usta bende. Bak bu ustanın imkanlarını biliyor musun sen? Bu adam neleri kazanıyor, ama bu bizim için master ya.
Tabii,
büyük adam bu, meister bu desen, ustalığı olan talep var. Niye bugün televizyonda en çok seyredilen programlardan bir tanesi otomobil ilgili? Tadilat, tamirat. Mike herkes biliyor.
Tabii.
Oradaki Ken'i herkes biliyor. Biliyorlar. Andy'yi herkes tanıyor.
Tabii.
Niye? Adam acayip iyi usta. Sende kaç tane usta var? Hala gözümüzün gördüğü onunla ustamız var, üstad.
Yani.
O da hani onunla usta, dişiyle tırnağıyla gelmiş öyle.
Tabii canım, deli misin?
Kaç
deli
kişi misin var başka?
Hele bugünkü şartlarda bilgiye ulaşmanın bu kadar olduğu, kolay olduğu bir dönemde çok daha İleri düzeyde ustalarımız olması gerekiyor.
Markaların gerekir. PR şirketleri, ajansları vesaireler artık bu gençleri, bu ustaları parlatsınlar, öne çıkarsınlar ki arkadan birileri gelsin. Kısa bir ara verelim mi?
Verelim.
Aranlardan Otomobil Adamlar devam edecek. RS Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksekdağ'la Otomobil Adamlar'ın son bölümümüz. Halit, seni yine Rüsel Sayma yolcu ediyoruz.
Evet.
Bu sefer küçülmüş Frontera diyeceğim artık. Frontera ya, diyeceğim, evet, bilenler ya. Hani bayağı hani kalıplı, cüsseli bir otomobil, ama bu sefer B crossover'a dönmüş gibi görünüyor, evet. Ama sen ilk göreceklerden bir tanesi mi olacaksın?
Yani işte dünya lansmanı bu. Kullanmayacağız. Sadece göreceğiz araçları. Hı-hı. Araçları diyorum, dikkat. Çünkü bu arada Frontera, Opel Frontera, evet, bir B crossover, B SUV olarak hayata dönüyor. Crossland'in yerine gelecek. Daha önce evet 90'lı yıllarda Türkiye'de satıldı Frontera. Aslında Isuzu'dur temeli o aracında. Hani o zaman için büyük denilebilecek SUV'lardan biriydi. O ismin cazip olduğunu düşünmüş olacak ki Opel o isme geri döndü Crossland'den vazgeçip. Ama bir de Grandland göreceğiz. Yeni Grandland'i. O enteresan.
Göreceksiniz, gösterecek misiniz?
Tabii.
Çünkü dünya lansmanı benim bildiğim şeyde yapılacak.
Türkiye'de.
Türkiye'de yapılacak.
O sürüşlü lansman. Test sürüşlü lansman Türkiye'de yapılacak Frontera'nın. Açıklandı zaten. Hı hı. Ama Grandland'i merak ediyorum. Çünkü bununla ilgili şimdiye kadar öyle bir açıklama yapılmamıştı. Daha geç bir tarihte bekliyorduk. Hoş. Sonuçta yeni tanıtılan 3008 ile aynı platform üzerinde yükseleceğini bildiğimiz için. Hani çok da uzamazdı zaten, ama bu kadar arka arkaya beklemiyordum açıkçası. 5008 de tanıtıldı bu arada, biliyorsun. Yeni 5008. Evet. Ve tahmin ettiğimiz gibi bir fastback falan filan yapıdan çok uzak, bildiğin geleneksel düz tavanlı bir minivan Subaru'sı bir görüntüye sahip yeni 5008. Ona geliriz sonra. Grandland nasıl bir şey olacak onu merak ediyorum. Yani şu anda Opel modellerinin yüzüne bakınca aynı yüz mü devam edecek ki halen satılan Grandland o yüze sahip, vizör dedikleri yüze, hı hı, yoksa yeni bir tasarım anlayışı mı başlatacaklar yeni Grandland'de?
Yani Grandland'de beraber başlayacak. Beraber,
ikisiyle birlikte, hı, acaba yeni bir SUV yüzü mü yaratacaklar, merak ediyorum. Biliyorsun sadece profilden bir karanlık fotoğraf paylaşmışlardı, hı, Frontera ile ilgili. Gidince yüzünü göreceğiz, içini göreceğiz vesaire. Çünkü orada Opel biraz geride kaldı. Mokka'yı sattı. Ama Grandland'de istedikleri başarıyı en azından 3008 ve C5 Aircross'un yakaladığı, evet, başarıyı yakalayamadı.
E bir de geriden gelen bir isim vardı ya, Grandland, hani daha böyle.
O da yeni, tabii yeni bir isim yani, baktığında tutmadı o da aslına bakarsan bence isim olarak. Ben olsam Frontera derdim zaten. Grandland'de ilk günleri itibaren.
Evet. Yani tamam. Frontera aslında bez değil C'de, evet, kullanılabilecek, evet, bir, evet, isim.
Enteresan böyle seçimler yapılıyor. Bakalım göreceğiz yani.
Aslında sen geçen olacak gitmişken deseydin ya, bak kardeşim beni iki gün sonra bir daha buraya getirmeyin.
Komik bir şey söyleyeyim mi? Biz Stellantis Pro lansmanındayken yan binada da Frontera lansmanı vardı.
Tamam işte gelmişken hani.
İşte yok, sokmadılar bizi içeri. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi kameralarımızı götürmeyeceğiz. Kamera desteğini de Opel veriyor orada. Her şey kontrol altında yani. Öyle, tamam, bir durum var.
Buna itiraz yok ama hani gelmişken yok, tabii, hani tabii, bir daha uçak olmasın, havalimanlarında su pahalı. Hani
Almanya'da daha ucuz diyor.
Hani bir daha ben havalimanına girmeyeyim. Zaten havalimanında otopark bulunamıyor. Bulunsa da çok pahalı.
Doğru.
Çok fiyatlara takılmışım değil mi ben bu hafta?
Ama normal ya, normal yani, Allah'ını seversen.
Bir de BMW'de var gelişme. X2.
BMW, ya BMW'de iki gelişme birden var aslına bakarsan. Şimdi X2, evet, yeni bir model. Türkiye'de satışa da sundular. İlk X2 çok ilgi çekmedi Türkiye'de. Biraz da yani böyle bir deneysel bir otomobil gibiydi. Böyle iki C direğinde de BMW logosu falan filan, böyle enteresanlıkları vardı onun da. Ama tabii şimdi bu yeni gövde biraz daha modern görünüyor. Elbette biraz daha üstüne gidecekler. Bir de elektrikli versiyonu da var bu arada onun. Onu da atlamamak lazım. Ama asıl yenilik şeyde Neue Klasse diye, biliyorsun yeni elektrikli çağını başlatacağız diye geçen sene, hı, bir konsept otomobil göstermişti BMW. Şimdi yepyeni, ilk hani olacak şekilde Neue Klasse, yani yeni sınıf olarak yeni modeli tanıttılar. Bir tane yeni model çıktı ve çok ilginç. BMW'de böbrekler sürekli büyüyor ya. Haha, sürpriz. Küçüldü, hem de çok küçüldü.
Gördüm onu.
Hatta
yani.
Neue Klasse 1960'ların başındadır. O dönemki kadar küçüldü. Ben de diyorum ki Neue Klasse yeniden doğdu.
Vay, güzel.
Yani gerçekten
gördüm
öyle.
Ben. Önce şu, ama fotoğrafı büyüttüm önce. Ben mi şey görüyorum acaba? El hareketi bak, farkında mısın? Yaptım hemen
bunu. Yapmışsındır tabii. Yapmamak mümkün değil. Gerçekten çok şey, enteresan. Yani ben beklemiyordum böyle bir şey yapacaklarını. Hatta böbreklerin büyümesinden öte biraz daha formunu değiştirirler, öyle devam ederler diye düşünüyordum ama şimdi bayağı küçüldü yani.
İşte E30'a doğru gidiyor iş, ben sana söyleyeyim bak.
E30'dan daha küçük.
Tamam işte dedim yani, E30'a doğru gidiyor
sonra
yani.
Sonra biraz daha büyür diyorsun.
Tamam
değil
işte
mi?
E30'da tekrar fit oluruz biz orada.
Yani bilemiyorum ya. BMW deneysel çalışıyor sanki birazcık. Belki de içten yanmalı motorlularla elektrikleri bu şekilde ayırmaya karar vermiş de olabilirler. Yani yeni gelecek her elektrikli otomobil böyle küçücük bir böbrekle, diğerleri büyük büyük böbreklerle gelecek olabilir.
Ya bir de düşünsene bak, otomobil tasarımcısısın. Yeni bir şey bulmak zorundasın abi, çok zor bir iş ya.
Zor tabii yani.
Ellerde bir böbrek var, bir büyütüyorum bir küçültüyorum, bir büyütüyorum bir küçültüyorum yani. Yapacak bir şey, böbreği kaldıracak halin yok oradan.
Bu arada tabii iX2'ye döneyim. Yeni iX2. iX2 tabii iDrive 20 ile geldi. Burada M-Sport tasarım paketi var üzerinde. Seviyor Türkiye'de BMW tüketicileri biliyorsun onu. 2.744.500 lira fiyatı diyeyim, noktayı koyayım.
Elektrikli,
merak
değil
edenler
mi?
BMW'nin internet sitesinden
elektrikli değil mi?
Elektrikli.
Düşün, evet, bir de içten yanmalı olsa kaç para olacak vergiyle, ki bu vergi avantajı var yani.
Hani 478 kilometrelik menzili var mesela bu aracın. Hani 204 beygir güç üretiyor falan. Enteresan yani, teste de gelir bir gün.
Gelir yakında.
Detaylarını
gelir.
Daha fazla veririz. Zamanımız bitti biliyorum, kapattım.
Sustum diyorsun.
Sustum, kapattım.
Ağzına sağlık.
Sağ ol.
Almanya'da tekrar sana başarılar, mutluluklar.
Teşekkür ederim.
İyi alışverişler.
Tabii işte dedim ya, yani diş macunu alacağım.
Dinleyen, değer veren bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu, Kafa Radyo mikrofonları görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.